Ayrım 5.
Sayfa 42. Kardeşi Funryo'ya da söylemişti. Nasıl istersen öyle olsun demişti kardeşi. Eti senin, kemiği benim. Yeter ki adam olsun. Kaptan Mihal oğlanı ensesinden tutup sarstı uyandırmak için. Koş yalağı da yıkan, kendine gel, diyeceklerim var sana. Harito avluya çıktı, kuyudan su çekti, yıkandı. Parmaklarıyla karışık saçlarını taradı. Amcasının yanına geldi. Uyandım dedi. Kaptan Mihal oğlanın omzundan tuttu. Bildiğin o beş eve gideceksin, kapılarını çalacaksın dedi. Eline bir taş alıp çalarsın kapıları, anladın mı? Açılıncaya dek gümbürdetirsin, tamam mı? Anladım. Ventuzos'un, Fragatos'un, Kayambis'in, Bertoldo'nun evlerine, Efendina'nın oturduğu tekkeye. Efendina Cavallina, Efendina Cavallina. Şunu diyeceksin onlara. Amcam Kaptan Mihal'in selamı var. Yarın cumartesi diyor. Pazar günü sabah erkenden eve buyursunlar diyor. Anladın mı? Anladım. Hadi şimdi git. Karısına seslendi. Tavukları kes, pişir, mezeler hazır olsun. Hamur da yoğur. Bodrumu temizle. Sofrayı, iskemleleri, bardakları, kadehleri hazırla. Kadın karşılık vermek istedi. Oruç zamanı diyecekti. Allah'tan da mı korkmazsın? Ama kaptan elini kaldırdı ters ters. Kadının sözü dudaklarında kaldı. İçeri girdi, iç geçirdi. Gene panayır var, başıma gelenler, kara bahtım diye söylendi Renyo. Mutfak yalağında bulaşıkları yıkıyordu. Üç tavuk kesecekmişiz, bodrumu temizleyecekmişiz. Merdivenler gıcırdamaya başladı yeniden. Kaptan Mihal yatmaya gidiyordu. Ne oldu gene ona diye söylendi kendi kendine Renyo. Daha 6 ay geçmedi. Bir yandan da yüreği hop hop ediyordu sevinçten. Evin düzeninin bozulması hoşuna gidiyordu. Mezelerin gidip gelmesi, erkeklerin bodrumda, evin temellerinin orada kafayı çekmeleri. Yüreği vaktinden evvel kabardı dedi ama şeytan gene uyandı herifin içinde. Stavros çıkardı. Tanrım beni bağışla dedi. Günaha giriyorum ama dayanamıyorum artık. Büyük oruç ayını da çiğneyip geçiyor şimdi. Tanrısından korkusu yok. Aklı öfkeli gidip baş melek Mihal'e, yukarıda ikon yerindeki büyük meleğe takıldı. Ne dualar ettim ona, nasıl yalvardım, nasıl zeytinyağlarıyla suladım, ne mumlar yaktım. Ama boşuna, o da bununla birlik. Eh ben de erkek olaydım diye mırıldandı içinden, aynı şeyleri yapardım ben de. Benim de yüreğim kabardığında 5-6 soytarım olurdu, çağırırdım onları, indirirdim bodruma, içirip sarhoş ederdim. Türkü söyletir, saz çaldırırdım, horon teptirirdim, gevşer boşalırdım. Erkek ona derler ki... Büyük kale bu gece çok kasvetli, boğucu, bunaltıcı bir ilkbahar gecesinde. Gece yarısından az önce hafif bir poyrazın peşinden ılık, ıslak, tomurcuk şatlatan bir rüzgar esiyordu. Arabistan'dan yola çıkmış, Libya körfezini aşmış, Meseyra Ovası'nı ta Tambaki ve Kalus Limniotes'ten Aya Varvara'ya kadar yalamış, ünlü Arhani bağlarını arkasında bırakmış, büyük kale rıhtımlarını atlamış, kapıların, pencerelerin aralığından evlere dalmış, bir erkek gibi kadınlara, bir kadın gibi erkeklere saldırmış, rahat uykularını kaçırmıştı milletin. Ayaklarının ucuna basarak nazlı nazlı gelmiş, Girit'i bir gecede istila etmişti Nisan ayı. Büyük kalenin paşası bile ihtiyar ve dişleri dökülmüş de olsa içinde iğneleyici bir ateş duymuş, uyanmış yatağından fırlamıştı. Ellerini çırpmış, Arap Süleyman dikilmişti karşısına. Aç bire Süleyman şu pencereyi çatlayacağım. Nedir bu musibet Süleyman, ne biçim rüzgar bu böyle? Arabistan'dan gelir paşa efendim, sıcak rüzgar ama bize bir kötülüğü olmaz. Üzmeyin cancağızınızı. Biz Giritliler bu rüzgara hıyar meltemi deriz. Hıyarları geliştirir de ondan. Hıyar meltemi, gerçek. Allah kahretsin. Hele sen git de cariyemi Fatma'yı çağır gelsin. Diyeceğim var ona. Bir testi de su getir sarnıçtan. Yelpazemi de alıver çatlayacağım. Bire şu Girit öldürecek beni. Büyük Kale'nin başpapazı Metropolit'te 80'inde de olsa başının saçları tüm ağarmış, yüreğinde Allah korkusu taşıyan bir ruhani de olsa o dayanıp tutuşmuş, üstündeki örtüleri atmış, yatağından kalkmış, hava almak için Metropolitane'nin penceresine dirseklerini dayamıştı. Çevre sessizdi, evler uykudaydı. Metropolitliğin avlusundaki yaşlı limon ağacı çiçek açmış, hava mis kokuyordu. Yukarıda, gökte, Tanrı'nın önünde sayısız kandiller yanıyordu. Metropolit yıldızlı gökyüzüne bakışlarını huşu ile daldırdı, bir ara hantal, ağır gövdesi gecenin içinde boşlukta sallandı. Tanrı'nın derin sessizliğinde sonra yeniden bu gövde kendisini yerde, dirsekleri pencerenin perfazına dayalı buldu. Metropolit istavroz çıkardı. Ilık ilkbahar rüzgarını efsunladı. Şimdi gövdesi serinlemiş, rahatlamıştı. Dönüp yeniden yatağına, Tanrı'nın kucağına bıraktı kendisini. Kaptan Mihal çarşafları attı, yatağında bağdaş kurup oturdu öfkelice. Vakit gece yarısını geçmişti. Yanındaki maşrapayı alıp dudaklarına dikti. Dolu dolu birkaç yudum içti. Kendine gelmek, bütün gece onu rahat bırakmayan hayasız düşü def etmek için. Ama gene de bu düş peşini bırakmıyor, karı gibi yakasına yapışmış aman vermiyordu. Allah kahretsin şu uyku denen musibeti diye homurdandı. Tüm şeytanlara kapıları açan o. Ayağı fırladı. Merdivenleri indi yalın ayak, avluya çıktı. Kuyudan su çekti, kovaya başını daldırdı içindeki ateşi söndürmek için. Ama gene de ağzında bir tat, kaşları arasında bir öfke gölgesi kalmıştı. Geri dönüp yatağına oturdu, yandaki pencereyi açtı, zifiri karanlık çevreyi dinledi. Büyük kale uykuya dalmıştı. Soluması bile duyulmuyordu. Toprak ve su kokan o acayip rüzgar durmadan esiyor, avludaki asmanın yaprakları hışır hışır hışır diyordu. Kaptan Mihal sırtını duvara dayadı, sigara yaktı. Yeniden uykuya dalmak istemiyordu. Kalleşin biriydi uyku, inatçı. Hiç güveni yoktu ona. Bir yandan sigarasını içiyor, bir yandan da duvardaki ikonlukta soyunun koruyucusu, göklerin deli Mihal'i, sırtında sadağı onu süzen baş melek Mihal'e bakıyordu. İkonun sağında atadan kalma piştovlar parlıyor, solunda mumdan yapılma limon çiçekli, onurlu nikah çelenkleri asılı duruyordu. Yandaki odadan bir ara karısı Katerina'nın yanık iniltisi duyuldu. Tavanda, tavan kirişlerinin arasında bir sıçan cıkladı. Kedi de hemen merdivene doğru fırladı. Sonra yine derin sessizlik oldu, tüm ev yeniden uykuya daldı. Kaptan Mihal sigara içiyordu ama kaşlarının arasındaki öfke yok olmamıştı. Ne de yüzündeki utanç. Bakışlarını pencereye saplamış, şafağın sökmesini bekliyordu sıkıntılı. Vakit geçmiyordu. Daha gecenin koyusu, işveli rüzgar engelsiz esiyor, evlere giriyor. Fukara pulo kız kardeşlerin bembeyaz gecelikleri içinde kımıldamadan, rahat, elleri göğüslerinde çaprazlama kavuşmuş, yan yana uyudukları dantel tavanlı geniş bakire karyolalarının altına süzülüyordu. Ara sıra Aglaia o pörsük, o okşanmamış kollarını açıyor, gıdıklanıyormuş gibi uykusunda kıkırdıyordu. Ama çabucak yeniden erdeme dönüyor, ağaç kesiliyordu. Üç işlemeli çeyiz sandığının bulunduğu, gepgeniş, tertemiz, pırıl pırıl yatak odaları çürük ayva kokuyordu. Gece yarısını geçmişti. Öğretmen Titiros, Kaptan Mihal'in kardeşi, çalışma masasının başına oturmuştu. Paltosunu sırtına almıştı üşümemek için. Sanki dışarıda soğuk Mart rüzgarı esiyordu. Büyük bir kitaba eğilmiş, 821 ayaklanmasının serüvenlerini inceliyor, aklı duruyordu. O ne kardeş boğuşmasıydı, ne hırsızlıklardı onlar, ne ihanetler. Hep bunları yapanlar da kurtuluş savaşçısı, birbirlerine karşı. Bir yandan da o ulusumuza özgü kahramanlıklar, menkıbeler, yiğitlikler, özgürlük aşkı, tanrısal efelik. İkide bir öğretmen Titiros mendilini çıkarıp gözlük camlarını siliyor, yazıların dumanlanması, iyice görememesi sanki bu camların kusuru. Oysa dolu dolu olan, donuklaşan onun kendi gözleri. Saatler akıp gidiyor, rüzgarlar değişiyor, Nisan giriyor. Metropolitlerin, paşaların heyheyleri tutuyor. Yalnız Titiros kitabına eğilmiş, soğuktan titriyor, durmadan gözlük camlarını siliyor. Titiros'la Fukarapulo üçüzlerden başka tüm geri kalan büyük kale gecenin bu ılık esintisiyle ürpermekte. Yalnız yatan genç kızlar yatak çarşaflarını üstlerinden atıyor, neye uğradıklarını bilemiyor, bunalıyorlardı. Evli tazeler uykuları arasında kollarını uzatıp erkek arıyorlardı. Hepsinden de daha çok limanın o yanda, ufacık yeni badana olmuş bir evde Garufalya kadın. Haklı da taze, daha yeni evli. Geçen pazar nikahları kıyılmıştı, çerçi Kayambis'le evlenmişti. Aşık adamdı Kayambis, şimdi de Ventuzos'un deyimiyle bal borusunu geçiriyorlardı. Trasaki sadıç olmuştu. Karı koca ilk günler birbirlerinden ayrılmıyorlardı. Garufalya bu mutluluk için can atmıştı uzun süre. Şimdi bu beklenmedik zevki tatmaktan gözlerinin feri sönmüştü. Vakti geçirmek üzereydi. Neredeyse solup pörsüyecekti susuzluktan kuruyan karanfil kökü misali. Ama hiç beklenmedik bir sırada Kayambis çıka geldi. Damatları gönderen tanrım onu da gönderdi. Şimdi de köyde cumartesileri türküleriyle dört bir yanı çınlatıyor. Kaleden gelme damat değildi, Sfakya dolaylarındandı. Ama üç yıldır doğup büyüdüğü doruklara çıkmaktan korkuyordu. Babası ölünce iki kardeşe bir koyun sürüsü bırakmıştı. Kardeşler de sürü başı koca koç yüzünden anlaşamamışlardı. Kim alacaktı koçu? Çaresi yoktu. Koçu çekip harman yerine getirdiler. Güreşeceklerdi. Kim kimi alt ederse o olacaktı koca koçu. Tutuşurlar, boğuşurlarken kanları tepelerine sıçrar, kardeş olduklarını unuturlar, bıçakları fora ederler, Kayambis kardeşini bıçaklayıp öldürür. Sürüyü, koçu yüzüstü bırakıp alır başını gider. Büyük kaleye düşer meteliksiz, işsiz. Sfakya işi kepeneği omzunda, yer yer erimiş cepkeni sırtında, kulağında fesleğen dalı. Tavernaları dolaşır, memleket türküleri söyler. Derken Allah selamet versin, Kaptan Mihal görür onu bir gün Ventuzos'un meyhanesinde. Türküsünü dinler, hoşlanır, yanına çağırır. Ayıp değil mi sana der, koca delikanlı sokaklarda dolaşıp şarkı söylersin primadonna gibi. Gel ben sana sermaye koyayım da adam gibi bir iş tut. Kaptan Mihal sermayeyi koyar, Kayambis'te bir eşekle iki küfe uydurur, küfeleri incik boncuk doldurup köylerde alır soluğu. Kanarya sesiyle mallarını satar. Makara, tarak, mum, kokulu sabun, el aynaları. Kaptan Mihal bu iyiliğe karşı tek bir şey istemişti kendisinden. Her çağırdığında ortalama 6 ayda bir gel dediği yere gelmesini, koca elini kaldırıp yeter git artık demeden gitmemesini. Günlerden bir gün büyük bir köy olan Kursona'da Kayambis çeşme başında Garufalya'yı gördü. Kız adam akıllı ısırdı gözünü. Sorup soruşturdu. Temiz bir soydandı, iyi bir ailedendi. Kızın babası iyi bir aile babasıydı. İstedi kızı, verdiler. Geçen pazarda nikahları kıyıldı. Nikah töreninde sadıç olan Trasaki'yi bir iskemleye çıkardılar. Kaptan Mihal ne sadıç ne de vaftiz babası olmak istemezdi. Önce Girit kurtulmalıydı. Ondan sonra bunları düşünürdü. Şimdi 8 gündür kulübelerine kapanmışlar, bal borusunu geçiriyorlardı. Arada sırada Kayambis kalkıp eşeğine yem veriyordu. Arada sırada da Garufalya kalkıp aş pişiriyor, Kayambis'i besliyordu. Sonra da yeni baştan alt alta üst üste boğuşuyorlardı. Ve İsa Efendimiz duvardaki ikon yerinden onları seyrediyordu tepeden. Sağ elini kaldırmış gülümsüyor, takdis ediyordu yeni evlileri. İşte böyle böyle dolacaktı Girit'in beşikleri. Silahlar elden ele geçecekti amansız. Babadan oğula. İşte böyle böyle günün birinde bal borusu sayesinde Girit kurtulacaktı. Ilık ilkbahar rüzgarı büyük kaleyi aştı, Venedik rıhtımlarını yaladı, uğursuz cüzdanlılar köyüne, miskinler köyüne ulaştı. Bir kulübede, yerde bir kadınla bir erkek, onlar da yeni evli, kudurmuşçasına kucaklaşıyordu. Erkeğin parmakları hastalıktan yenikti. Sapsarı bir pislik akıyordu uçlarından. Kadınınsa burnu yoktu. Çoktandır çürümeye yüz tutmuştu. Evlendikleri günlerde de tümden düşmüştü. gelin yüzüne beyaz bir havlu örtmüş, duyduğu hazdan gurul gurul gurulduyordu. Damat onu dirsekleriyle kavruyor, erkek evlat doğurtmaya çalışıyordu. Cüzzam yeryüzünden eksilmesindi. Büyük kalenin öte ucunda yeni kapıda cüzzamlıların seviştikleri saatte Barbayanis kolları sıvalı, tere belenmiş, elinde bir zeytinyağı feneri daracık sokaklarda tökezleyerek gidiyor, küfrediyor, kara bahtını lanetliyordu. Karısının ölümünden sonra kendisine kalan tek dünya nimetinden, uykudan yararlanması için adamcağızı rahat bırakmıyorlardı. Sabahın alacakaranlığında yollara koyulur, kalelilere kışın sıcak salep sunar, ısıtır, yazında buz gibi şerbetler sunar, serinletirdi. Uyumak için mi yatardı? Bazen bir komşu kadının, bazen de akrabadan bir tazenin doğuracağı tutardı. Koş bakalım fukara Barbayanis imdada yetiş, doğurt kancıkları. Barbayanis ebelik ederdi. Nalbant olan, milletin kısraklarını, eşeklerini doğurtan babasından öğrenmişti bu zanaati. Barbayanis babasından öğrendiği bu zanaati kısraklardan, eşeklerden alıp insanlara uygulamaya başlamıştı, kadınlara. Bu gecede fukara Paleya'yı, yeğenini doğurtmuştu. Çok da güçlük çekmişti hani, tam 3 saat uğraşmıştı. Ama bebeği sapasağlam çıkarmıştı. Kara kuru bir erkek çocuğuydu. İşte böyle yürüyüp kendi kendine konuşurken, küfrederken kara bahtına ardından nal sesleri duyuldu. Ama bu gelen at o bildiğimiz atlardan değildi. Arpa yiyen, kişneyen, fışkı bırakan. Barbayanis bu atı nal seslerinden tanırdı. Atın nalları sanki pamukla sarılıydı. Bir de havaya yaydığı kutsal günlük kokusundan tanırdı. Anlamıştı Barbayanis. İlki değildi. Sırtını duvara dayadı, istavroz çıkardı, bekledi. O hafif, o belirsiz nal sesleri yaklaşıyordu. Mis koku daha da güçleniyordu. "Tanrım rahmetin üzerime" diye mırıldandı. "Ayaninam benim, iyi akşamcıklar." Saygıyla gözlerini kaldırıp baktı. Yolun öbür ucunda, karanlığın içinde, altın koşumlu dorusunun sırtında, kırmızı mızrağı omzuna dayalı, gümüş kakmalı silahlı göğsünde çaprazlama, büyük kalenin koruyucusu koca yiğit Ayaminas, ay gibi parlamıştı. Bu gecede voltasını atıyordu. Her tanrının gecesi kent uykuya dalınca Ayaminas sessizce ikonundan sıyrılır, rıhtımları bir bir aşar, Rum mahallelerine ulaşır, eğer bir kapı açık bırakılmışsa kapatır, eğer bir Hristiyan hastaysa ve penceresinde ışık varsa pencerenin altında durur, onu iyi etmesi için Tanrı'ya dua ederdi. İnsan gözü onu göremezdi, sadece köpekler kuyruklarını sallardı. İnsan gözü dedik ya, iki kişi vardı büyük kalede onu görebilen. Bir bu kendisi Barbayanis, bir de Efendina Kavalina, zararsız deli hoca. Ayaminas voltalarını atıp bitirdikten sonra sabaha karşı yeniden ikonuna sığınır, Tanrı'nın gecesi olup bitenlerden kimseciklerin haberi olmazdı. Ta ki kilisenin kandilcisi Murçuflos sabahın alacakaranlığında temizlik için kiliseye gelip Ayamilas'ın dorusunu kan ter içinde bulsun. Barbayanis karanlığın içinde uzaklaşan Aziz'e bakıp bir daha istavros çıkardı. "Bu gecede onu gördüm, rahmeti uludur, işlerim iyi gidecek" diye söylendi içinden. Peleya'nın doğumundaki hizmetinin bedeli olarak sundukları üzüm suyuyla yoğrulmuş çereyi çıkardı koynundan, yemeye başladı. Şimdi kulübesine gelmişti, fenerini söndürdü. Kaptan Mihal sigarasını içiyor, ileri geri gidip geliyor, kafasının içi fır dönüyor, yaşam boyu başından geçenleri, sevdiklerini, nefret ettiklerini anıyordu. Köyünü, babasını, evini, insanları, Türkünü, Hristiyanını, tüm Girit'i, ta Grabusa'dan toplu manastıra dek fır dönüyor, tepeden tepeye atlıyor, ayaklanmadan ayaklanmaya geçiyor ama gene de şu kör olası kafa hiçbir yerde durup dinlenmek bilmiyordu. Boyuna dolaşıyor, bir türlü gözlerinin önünden ayrılmayan kıpkırmızı, hayasız bir ağzın içine dalıyordu. Kaptan Mihal ayağa kalktı, öfkeli. Başmelek Mihal'e sert bir bakış fırlattı. Sanki ona kalk be artık diyordu. Bırak ikondaki huzurunu da çevreni bir düzene sok. Sonra dönüp pencereden kapkara gökyüzüne baktı. Aydınlan artık bre diye bağırdı. Aydınlan bakalım encamımız nice olacak. Aşağı indi, avluya çıktı, kafasını su kovasına soktu, ferahladı. Sonra eşeğe çömelip bekledi. Kaptan Nihal kendisiyle yaman bir boğuşmadaydı. Ama Nuri Bey de bütün gece selamlıkta bir aşağı bir yukarı gidip gelmiş, hava almak için bahçeye çıkmış, tekrar içeri girmiş, üst üste sigara tüttürmüş, kadeh kadeh rakı içmiş, homurdanıp durmuştu. Başını kaldırıp yukarı baktı pencere kafeslerine. Bu gece Çerkes kızı kapısını sürmelemişti içeriden, bırakmamıştı odasına Nuri Bey'i. İstemiyorum seni diye bağırmıştı anahtar deliğinden. Rezil oldun Nuri Bey, yaramazsın bana. Çerkes kızı da gözünü yummamıştı bu gece. Yarı çıplak pencereye çıkmış, Çerkes kollarını Rum mahallelerine doğru uzatmış, kızışmıştı. Karanlığın içinden Kaptan Mihal'in kaşlarını, sakalını, koca ellerini görür gibi oluyor, kısrak gibi kişniyordu. Haklı kız, haklı diye mırıldandı Nuri Bey. Birden gözleri dolu dolu oldu. Ben de günün birinde efendina gibi olacağım. Eğlencelerine çağırtacak beni gavurun dölü. Ona soytarılık edeceğim ben de. Sabahleyin kapıdaki Arap, efendisini eşiğin oraya yığılmış uyur buldu. Fitil gibi sarhoştu. Bıyıkları, göğsü, bağrı, şalvarı, kusmuğa, sigara izmaritine ve rakıya bulanmıştı. Nuri Bey'in kendisini andığı sıralarda efendina sırt üstü uzanmış gülümsüyordu mutlu. Akşamdan haberi gelmişti ziyafetin. Tam 8 gündü bu, şaka değil. Gam kasavetten uzak, domuz pirzolası yiyecek, çatlayıncaya dek şarap içecek, tam 8 gün yoksulluktan, kör olasıca yoksulluktan ve din diyanetten, o da kör olasıca, kurtulacaktı. Gözlerini kapadı, sarı sakalını sıvazladı, uykuya daldı. İşte tam Nuri Bey'in kendisini andığı sıralarda efendina bir düş görüyordu. Kapı açılmıştı. Düş bu ya, içeri bir domuz girmişti. Tertemiz, besili, başında bir fes vardı. Boynundan muska gibi bir bıçak sarkıyordu. Efendina domuzu görünce hemen susta durdu, temenna çaktı, domuzun boynundaki bıçağı alıp gırtlağının orta yerine sapladı. Domuz yere yuvarlandı. Efendina eğilip baktı ki ne görsün. Domuz limon yapraklarına sarılı, nar gibi kızarmış, mis mis kokuyordu. Efendina bir sevinç çığlığı atıp uyandı, ağzı salya doluydu. Yeryüzünde zavallı insancıkların yanıp tutuştukları, coşup gevşedikleri, acılar çekip kucaklaştıkları, seviştikleri saatte gök kubbe tersine döndü, yıldızlar kıpırdadı. Resmo tepelerinin üstünden birden bir sıçrayışta sabah yıldızı kandillendi havada. Kaptan Mihal'in avlusundaki koca horoz yuvarlak gözlerini açtı, gökte neler olduğunu anlamıştı, kanatlarını çırptı, göğsünü kabarttı, ötmeye başladı. Karşıda Kara Yorgis Ağa'nın avlusunda damızlık Kıbrıs eşeği havayı soludu. Taze ot ve giritli dişi hemcinslerinin kokusunu aldı, kuyruğunu dikti havaya, anırdı. Büyük Kale uykudan uyanıyordu bir baştan bir başa. İdomanea çeşmesinden Tulupana'nın fırınına dek Kaptan Mihal'in mahallesi gelinmeye, canlanmaya başlamıştı. İlk olarak Mastrapas'ın karısı, kocasını, çancıyı, bu melek adamı bağlı olduğu karyola demirinden çözdü. Bağlardı her akşam onu, kıskanırdı. Erkekleri bilirdi o. Bıraksa gizlice aşağı iner, mutfağa, hizmetçileri, inek memeli şişman Anezina'nın yanına bağlardı işte kocasını her gece karyola demirine. Ancak su dökmek için kendisini dürtüp uyandırdığında çözerdi adamı. Ama gene de ipin ucunu bırakmazdı elinden. Bir ucunu da adamın ayak bileğine düğümler, öyle bırakırdı ayak yoluna. Ne olur ne olmazdı. Uyabilirdi herif şeytana. Kaptan Poliksingis az önce dönmüştü. O geceki aşk şöleninden yorgun, bitkin kokular içinde. Dimitro ise karısının yamacında esniyordu. Karısı Penelope'in gene o halleri üstündeydi. Yatak çarşaflarını üzerinden atmış, söylenip duruyordu. 45 yaşındaydı. Bazen içi alev alır tutuşur, bazen de fıs diye söner, tir tir titrerdi. İşte şu an bu şafak vaktinde yine yanıp tutuşmuştu.